Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 6 Haziran 2018 Çarşamba gününde Dünya'dan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem tabii Türk-Amerikan ilişkileri. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gün Amerikalı meslektaşı Mike Pompeo ile Washington'da yaptığı görüşmenin detayları düştü ve ben de bir ucundan Eksen'in saatine kadar yetiştirebildiğim YPG'nin Manbij'den bu yol haritası uyarınca çekileceği yolunda da haberler gelmiş idi. Şimdi bir de Kandil konuşuluyor. Türkiye'nin tam da 24 Haziran seçimleri öncesinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde bir hareketliliği söz konusu ama tam olarak ne olduğunu da anlayabilmiş değiliz. Yetkililerin bir takım hazırlıklar ve operasyonlara dair açıklamaları var. Amerika ile bu yol haritası tabii ne anlama geliyor Türkiye açısından ve Türkiye'deki içerideki süreci de nasıl etkileyecek? Biraz buna bakacağız bugün. Programın ikinci yarısında Aydın Sezer'e bağlanacağız. Hem siyasetçi kendisi hem bölge uzmanı. Ona kendisine yönelteceğiz soruları. Bu yol haritası ne anlama geliyor? Kandil ile birleştirilen bir takım çabalar olduğu açık. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Tarafların pozisyonları neler? Bunları anlamaya çalışacağız birlikte. Suriye'nin sahasından başka gelişmeler de var elbette. Türk-Amerikan ilişkilerinin dışında onların detaylarını programın ilk yarısında aktaracağım. Yine aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avusturya'nın ardından Çin'e gidiyor ve verdiği kapsamlı söyleşiler var, verdiği mesajlar var. Bunları aktaracağız. Avrupa'da İspanya ve İtalya'daki yeni hükümetler teşkil ediliyor. Onlardan gelen mesajlar söz konusu. Nefesler tutuldu 12'sinde. Kim Jong-un yani Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore lideri ve Amerikan Başkanı'nın tarihi zirvesi var. Capella Otel'de Sentosa Adası'nda, tatil adasında Singapur'da. Koreler etrafında yine notlarım olacak, size aktaracağım. Frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Sputnik Türkiye'nin internetteki web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulamadan, Sputnik uygulamasından yine aynı şekilde Eksen'i dinleyebilirsiniz. Akşamda tekrarımız var. 11 ile 12 arasında kaçıranlar yine dinleyebilirler. Başlayalım. Evet, YPG Manbij'den çekiliyor. Yapılan açıklamada zaten aslında Kasım 2016'da savaşçı güçlerin çekildiği ancak askeri danışmanların burada bulunduğu, şimdi askeri konseyle birlikte çalışmaya devam etmek üzere kentte kalan bu danışmanların çekileceği yolunda açıklama geldi. Bu durumda oradaki Kürt güçlerin Amerika'nın sözünü dinlediği anlaşılıyor ve Amerika'nın Türkiye ile kotardığı anlaşmalar uyarınca hareket ettiği sonucu çıkartılabilir bu yapılan açıklamada. Dışişleri Bakanı tabii dün Antalya'da geri döndükten sonra Amerika'dan çok detaylı açıklamalar yaptı ama hepsi aslında önceki gün ilk açıklama sonrası gerek basına verdiği demeçler, Washington Elçiliği'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamalar hemen hemen aynı nitelikteydi. Tabii başka sorular da çıktığı için onlara da yanıt verirken mesajları ihmal ihmal etmedi. İkili ilişkileri ele aldıklarını söyledi Amerika ile, ki burada tabii ki sadece Suriye, Irak meselesi değil. Amerika'nın işte bu vergilerle ilgili meseleleri, Gülen'in iadesi meselesi de dahildi. Bir toplantı daha olacağını aktardı Temmuz ayında. Ama tabii herkesin aklı Manbij'de ne olacak? Orada bir model tesis ettiği iddiasında Türk tarafı, YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara o modelin taşınacağını söyledi Dışişleri Bakanı. Aşamalar verdi, takvimler verdi. İşin açıkçası 0-10 gün ön hazırlık toplantısı bu çekilme için söylüyor. 6 ayı bulmayacak bir süreç dedi. Bunu dün de aktarmıştım ben size. Ama daha da bu yayılacak. Yani Suriye'nin kuzeyindeki bütün alanın organizasyonunu Türkiye yapacak demeye getirdi Dışişleri Bakanı. Tabii orada askeri güç olarak Amerikalılar var. Bu tam olarak nasıl olacak çok anlaşılır değil. Ama Amerika'nın bir yandan da YPG'yi terör örgütü olarak kabul edeceği izlenimi almadığını söyledi. Ki sahada onlarla çalıştığını biliyoruz. Amerikan yönetiminin işgali de ancak Suriye Demokratik Güçleri üzerinden kalıcı kılabiliyor Amerikan yönetimi. Onu da biliyoruz. Gördüğüm kadarıyla verdiği mesajlardan Çavuşoğlu'nun Amerika'nın Suriye'yi işgalinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiği bir cümlesi yok. Bunun yerine Amerika ile Türkiye'nin anlaşarak komşu ülkenin toprağındaki yönetimi belirlemesinin esaslarını anlatmış Dışişleri Bakanı. Sözünü ettiğim 6 aydan az süre içerisinde oradaki işte yönetim oluşturulacak, kent yönetiminin isimlerini Türkiye ile Amerika birlikte belirleyecekler şeklinde detayları vermiş. Silahların YPG'den alınacağını söylemiş ama öte yandan da izlenim olarak Amerika'nın YPG'yi terör örgütü olarak tanıdığı izlenimi edinmediklerini de eklemiş. Üçüncü bir ilke yok diyor. Yani sadece Türkiye ile Amerika'nın uygulayacağı bir şey. Suriye toprakları üzerinde Türkiye ile Amerika'nın uygulayacağı bir yol haritasından bahsetmiş Dışişleri Bakanı. Kandil operasyonu ile ilgili doğrusu sorulara çok yanıt vermemiş. Daha çok Bekir Bozdağ'ın en son dün daha önce Süleyman Soylu'nun dile getirdiği bir operasyon olasılığını, operasyon halini anlatmış. Orada zaten bölgede durum karışık. Zaten Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesindeki partiler de PKK'nın varlığından rahatsızlar. Gerekli çalışmaları yaptık. Sınır ötesi operasyonları da yapıyoruz. Olmakta olan bir şeylerden bahsetmiş aslında ama ne oluyor sorusunun yanıtını vermemiş. Sadece temizlemekte kararlıyız demiş. Irak'ın da toprakları Sincar bölgesinden çıktılar ama yine kuzeydoğusundaki Kandil ve ötesindeki PKK'nın ciddi bir yapılanması var diye bildiğimiz şeyleri tekrarlamış Dışişleri Bakanı. Evet, bakıyorum başka Rusya ile çalışma alternatif değil vurgusu var. Şimdi tabii dönüyoruz Amerika'nın açıklamalarını birazdan aktaracağım size. New York Times gazetesi önce biraz şaşırdı Çavuşoğlu'nun ilk açıklamalarına, şaşırmış daha doğrusu. Haberinde kendilerinin görüştükleri Amerikan dışişleri yetkililerinin net bir takvim ortaya koymadıkları, ayrıca zaten bütün bu gelişmeleri Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini dikkate alarak bir tarafın, bu da AKP tarafı oluyor, lehine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine bir kazanım haline getirmek gibi bir pozisyonların olmadığını aktarmışlar bu yetkililer. Amerika'nın Türkiye ile Manbij'i birlikte denetleyeceği bir plan olmadığını da söylemişler. Nasıl oluyor şimdi diye tabii insan düşünüyor. Yerel halkta ama tabii Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu New York Times'teki haberler gibi haberlerin ardından belki de bozuldular da böyle haberler yaptılar, onu bilmiyoruz. Çünkü sonradan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Böyle biraz çekimsel bir açıklama diyelim, hani mecbur kalmışlar gibi bir izlenim de yaratıyor aslında. Teyit eden bir açıklama yol haritasını ama detaya girmeyen, özellikle tahmini her şey, takvim yok ortada, kısa süre içinde kesin mühletler içermiyor, uygulamanın zamanlamasının sahadaki gelişmelere bağlı olduğu belirtiliyor diyor. Yerel halkın yönetim oluşturmasını içeren bir yol haritası deniliyor. Böyle bir yerel halk ifadesi var. Öyle kullanıyorsunuz yani, bu Suriye sahasında, Irak'ta falan hep böyle artık böyle şeyler söyleniyor. Statükoyu anlatmak ya da statükoyu şekillendirmek için öyle demek lazım. Bu arada tabii Amerikan Dışişleri Bakanı Wes Mitchell'ın da açıklamaları dikkat çekiciydi. Küresel Miras Vakfı'nın Washington'daki toplantısında konuşurken, Türkiye ile ilişkilere değinirken dikkat çekici bir biçimde Türkiye ile ilişkilerimizdeki amacımız Ankara'nın batıya olan yönelimini korumak ifadesini kullanmış ve işte insan hakları, demokrasi konularında endişelenmemize neden olan meseleler var demiş. Bir de başka bir vurgusu, İran'a karşı bölgede denge oluşturabilecek tek ülke Türkiye demiş. Yani Türkiye'yi İran'a karşı bir şey, koz olarak mı kullanmak gibi bir dertleri var diye insan düşünüyor bu cümleden. F-35 programından S-400 alımı sebebiyle Rusya'dan Türkiye'nin çıkartılabileceğini bu programdan, onu da dile getirmiş açıkça ki 21 Haziran'da ilk teslimat yapılacak, sembolik olacak, burada da konuşmuştuk ama bunu da bu şekilde şekliyle koymuş. Rusya yapımı silahlar alma yönünde ilerlerse bu otomatik olarak onların Amerikan askeri projelerine, katılımlarına da yansıyacak ifadelerini ihmal etmemiş. Hal böyleyken NATO Genel Sekreterinin de bu Membiç anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı açıklamasını aktaralım. NATO'nun görev alanı değil tabii, görev sahası değil Suriye, ama Suriye'deki kuzeyindeki zor durumu çözüm yolunda NATO için önemli diye de bir ifadesini görüyoruz Stoltenberg'in. Bir de bu noktada Kandil'le ilgili gelişmeler var. Aktarmıştım, Süleyman Soylu'yla Bekir Bozdağ'ın eli kulağında operasyon olacak bir şekilde, müdahale olacak gibi açıklamaları vardı. Bir yandan da aslında operasyonların sürdüğü yolunda bilgiler geliyor sahadan. Yani sürmekte olan, devam eden operasyonların olduğu bilgileri var. Dün Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlediğini duyurdu. Hakurk, Gara, Metina, Zapkandil ve Avaşin, Basyan bölgelerine hava saldırısının 5 Haziran'da yapıldığı, 16 hedefin imha edildiği aktarıldı. 6 terörist etkisiz hale getirmiştir diye bir de ifade söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör bataklıklarını kurutmak gibi bir söylem kullanıyor. Seçim gezileri sırasında Afrin'den sonra gerekirse Sincar'a gireceğiz, gereğini yapacağız tarzında açıklamaları söz konusu. Bir de Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi o da Kandil operasyonundan bahsetmiş. Yani düzenleyeceği cekli, yani gelecek zaman kullanarak yazıyor. Operasyonunda Metin Temel, 2. Ordu Komutanı, ki çok tartışmalı olmuştu. Muharrem İnce'nin, muhalefet liderinin bizzat Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi toplantıda alkışlamasından ötürü apoletlerini sökeceğini söylediği komutanın Kandil operasyonunun yöneteceği yolunda bir yazısı var. Tabii biraz nispet yapar gibi yazmış Selvi. Hani çok da bir haber değil, Muharrem İnce'nin üzüleceği bir haber diyerek böyle nüktedanlık yapmaya çalışmış anladığımız kadarıyla, böyle bir şey. Ve son olarak Süleyman Şah eski yerine taşınacak iddiası da yine hükümet yanlısı medyada işleniyor ki sınırın dibine getirilmek durumunda kalınmıştı, zorunda kalınmıştı aslında. Hatırlayalım, 2015'te bir gece yarısı operasyonuyla hakiki yerinden, ki oraya da aslında taşınmıştı, çıkartılmıştı, IŞİD'le mücadelede bir zorluk teşkil ediyordu. Şimdi böyle hamleler var. Şimdi soracağız tabii programın ikinci yarısına Aydın Sezer'e, nedir bu gelişmeler hakikaten? Türk dış politikası çerçevesinde mi bakmak gerekiyor bunlara, yoksa iç politikayı etkileyecek bir takım hususlar mı içeriyor tam da seçim sürecine girerken diye soracağız. Evet, Suriye'den diğer başlıklar. Amerika öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Haseke'de Daşişi'nin Caza köyünde bombalama yapmış. Saldırıda kadın ve çocuklar dahil en az 10 kişi hayatını yitirmiş. Ağustos 2014'ten Nisan 2018'e dek 29.358 saldırı düzenlemiş koalisyon. En az 892 sivil hayatını yitirmiş. Rakka ile ilgili AF örgütünün en son raporu gerçekten dehşetengiz. Araştırmacılar 10 yıllardır savaşları takip ettiklerini ve böylesine bir yıkıma rastlamadıklarını söylüyorlar. Rakka operasyonunu yine Amerika öncülüğündeki Kürt güçleri gerçekleştirmişti. Taş taş üstünde bırakılmamış Suriye'nin en feci yeri olarak şimdiden raporlara bu şekliyle geçiyor. Suriyelilerin temasları olduğu bilgileri var. Suriye Demokratik Güçleri, Amerika'nın kurdurduğu Suriye yönetimiyle müzakere fikrini destekledikleri yolunda açıklama yaptı ki Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, biz müzakereyle çözmeyi tercih ediyoruz kendi topraklarımızın kurtarılmasını, ama öyle bir şey olmazsa da o zaman askeri seçenek gündeme gelir açıklaması yapmıştı, aktarmıştım size. Suriyeli yetkililer tabii Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bir Arap koalisyonu kurmak hedefi güttüğünü söylüyorlar ama bunda da zorlandığını dile getiriyorlar. Hal böyleyken Rusya Savunma Bakanı Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi sırasında, toplantısı daha doğrusu sırasında, Sergey Shoigu Bağımsız Devletler Topluluğu BDT üyesi ülkelere Suriye'de barışın tesisine katkı yapma çağrısında bulunmuş. Mayınların temizlenmesi, askeri devriyeler, çatışmasızlık bölgelerinde insani yardım ve sivil altyapının restorasyonu gibi hizmetler verilebileceğini söylemiş Sergey Shoigu. Rusya'da askeri operasyona destek artmış gözüküyor son 2 ayda. Halkın desteği 34'ten 39'a çıkmış, %39'a çıkmış. Ama genel olarak %66 Beşar Esad'ın desteklenmesi gerektiğini, Amerikalılar saldırsa bile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor anketlere göre. Ekim'de de %73'e yakını silahlı çatışmanın sona erdirilmesinde Suriye'ye yardımcı olunması gerektiği görüşünü dile getirmiş idi. Şimdi bir de tabii İran-Hizbullah unsuru vardı, tartışma yaratan. Hizbullah büyük ölçüde Suriye topraklarından çekilmiş gözüküyor, kendi açıklaması bu, ama belli yerlerde birlikler olduğu anlaşılıyor, özellikle Suriye-Lübnan sınırında. Sputnik'e Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri konuşmuş ve demiş ki Hizbullah ve İran Suriye özgürleşene kadar bu ülkeyi terk etmeyecek. Suriye'de olan her şey Lübnan'ı etkiliyor demiş. Bir tabii ki davetle orada bulunduklarını eklemiş. Yani bir işgal gücü olmadıklarını eklemiş. İran'la da işbirliği yapmalarının doğal olduğunu, mükemmel bir ilişkileri bulunduğunu, Amerikan yaptırımları bağlamında da yeni bir şey olmadığını söylemiş. Böyle. Bu arada Harvard Üniversitesi'nin Elbap şehrinde, yani komşu ülkenin şehrinde üniversite kurmaya, fakülte kurmaya hazırlandığı bilgisini de aktaralım. Ne fakültesiymiş bakıyorum. Bölgede altyapı hazırlık çalışmaları yapmışlar. Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir fakülte kuracaklarmış. Öyle sadece Türkiye toprakları sınırları içerisinde değil, komşu ülkenin toprakları üzerinde de fakülte kuruyor Türk hükümeti. Evet, İran'la ilgili nükleer başlık. Benjamin Netanyahu Avrupalıları ikna etmeye çalışıyor. Nükleer anlaşmayı Trump Mayıs başında çöpe atmıştı, Amerikan başkanı, ama Avrupalılar direnişte. Almanya lideri Merkel'le görüşmüştü ama Merkel anlaşmayı desteklemeye devam edeceklerini açıklamıştı. Hemen ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüştü ama onu da ikna edememiş gözüküyor. Tekrar söyledim Netanyahu'ya demiş Macron. Avrupalı müttefiklerimizin düşündüğü gibi bölgede balistik füze programını kontrol etmek için İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor ifadelerini kullanmış. Şimdi tabii işleri karıştırıyorlar. Nükleer anlaşma ayrı bir şey. Balistik füze programı ülkelerin kendilerini korumak için aldıkları bir şey. Nükleer anlaşmada da böyle bir kayıt yok ama işi oraya çekmeye çalıştıklarını biliyoruz. İran da bunu kabul etmiyor. Durum bu, resim bu. Tabii İran'ın balistik füze programını da eleştiriyor Avrupalılar ama bu çözümü, burada da çözüm sağlayabilmek için önce nükleer anlaşmayı korumaları gerektiğini söylüyorlar. Şimdi Amerika'ya bir de İran mektubu yazmışlar. İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet talebiyle, çünkü bu nükleer anlaşmadan Amerika çıkınca ve yaptırımları devreye sokunca Avrupa firmaları zorda kaldı. İran'la işbirliği yapamaz hale geldiler. En son Peugeot çekilmişti, dün aktarmıştım. Esef duyduklarını belirtmişler. Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya göndermişler bu mektubu. Almanya, Fransa ve İngiltere'de, İngiltere'nin liderlikleri. Ve şirketlerinin İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasını talep etmişler. Swift talebini de eklemişler buraya. Bankacılık işlemleri, para transferi yapılmasına olanak sağlıyor. Bu olmayınca olmuyor tabii. Yani burada bir sıkıntılı durum var. Ama bir diğer yandan tabii Emmanuel Macron'un kırmızı çizgiye, uranyum zenginleştirme adımı attı İran. Tabii siz anlaşmayı çöpe atarsanız ben de o zaman yoluma devam ederim dedi Tahran. Ruhani lider Hamaney açıklamıştı. Ve İran bu konuda BM'yi de bilgilendirdi. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının imzacısı bir ülke olarak. Bunun üzerine Macron kırmızı çizgiye yaklaşıyor diye de bir açıklama yapmış. Şimdi siz anlaşma yapacaksınız, anlaşmaya uymayacaksınız. Uymayınca normal işine devam edecek. Da niye devam ediyorsun diyeceksiniz. Böyle sıkıntılı bir çerçeve var tabii burada. Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiye NATO üyesi olmayı arzu ettiklerini söylemiş. Baş müttefik biziz NATO dışında demiş. Bu konudaki görüşümüz açıktır demiş. Bu arada en son ben de aktarmıştım size. S-400 alımı yapmak istiyor Katar ısrarla. Hatta Suudi Arabistan, Fransız medyasına yansımıştı. Suudi Arabistan tehdit etti diye, almasın diye. Enteresan, hem NATO üyesi olmak istiyorlar bir takım ülkeler, hem de Rusya'dan böyle savunma silahları almak istiyorlar. Katar'da bu kervanda S-400 çıkışının ardından bu sefer NATO'ya tam üye olmayı arzu eden bir Katar çıkıverdi sahneye. Rusya Devlet Başkanı Avusturya'yı ziyaret etmişti dün. Avrupalara göçmen akını azaltmak istiyorsanız Suriyelilere yardım edin mesajı verdi. Rusya lideri evlerine dönmelerine yardım etmeniz lazım dedi. Siyasi motifli kısıtlamalar, korumacılık tüm taraflar için zararlı olur dedi. Özellikle gaz anlaşması ve Avrupa Birliği içerisinde Avusturya Rusya'ya yönelik yaptırımlardan şikayetçi bir ülke. Buna itiraz bayrağını elinde tutan ülkelerden, ülkelerin başında geliyor öyle söyleyelim. İlişkileri geliştirmeye çalışıyor ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı planlarını Avusturya desteklediği mesajı vermiş. Sebastian Kurz ağırladı Rusya Devlet Başkanı'nı. Rusya bizim için çok önemli bir pazar ifadesini kullanmış Sebastian Kurz bu toplantı sırasında. Bakıyorum başka, bir de tabii verdiği uluslararası mesajlar olmuş. Çeçenya'da yaptıklarımızı Ukrayna'da Donbas için yapsın, Rusya'nın yaptıklarını, çatışmalara bu şekilde son verilip sulh ilan edilebilir demiş Rusya Devlet Başkanı. Kuzey Kore meselesinde de Amerika ile Kuzey arasında nükleer savaş çıkması düşüncesinden rahatsızlıklarını dile getirmiş Rusya lideri. Şimdi Çin'in yolunu tutuyor tabii. Qingdao kentinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı zirvesi var. 8-10 Haziran'da Çin'i ziyaret edecek. Çin Medya Grubu Genel Müdürü Shen Haxiong'un sorularını da yanıtlamış Putin. Rusya ya Yemen bir ülke olacak ya da hiç var olmayacak mesajı vermiş. Amerika dahil tüm ortaklarla ilişkileri normalleştirmek istiyoruz. Sağduyunun en nihayetinde galip geleceğini düşünüyoruz demiş. Yaptırım uygulayanlar, Rusya'ya yaptırımlar uygulayan ülkeler bundan zararlı çıkıyorlar, bizzat bunlara maruz kalıyorlar demiş. Çin lideri Xi Jinping ile derin ilişkilerini anlatmış, doğum gününü bir tek onunla kutlamış, beraber vodka içmişler. Bu ziyaret sırasında da bira deneyeceğini söylemiş, çok candan birisi demiş Xi Jinping için. Bir de sürprizi varmış kendisine, bir hediye götürecek ama ne olduğunu da söylememiş. Bakıyorum, evet, dondurma götürdüm geçen sefer çünkü daha önce Rus dondurmasını sevdiğinden bahsetmişti demiş, şimdilik sır olsun demiş. Evet, merak ettik biz de şimdi. Devlet başkanı olmasaydınız ne iş yapardınız diye sorunca da avukat olurdum demiş. Zaten St. Petersburg Hukuk Fakültesinden mezun kendisi. Dünya Kupası'nda da tabii şimdi Rusya Dünya Kupası'na ev sahipliğine hazırlanıyor. 14'ünde başlayacak. En yakın adaylar için Almanya, İspanya, Arjantin ve Brezilya demiş. Tabii Rusya'nın kazanmasını arzu edeceklerini, sonuna kadar mücadelesini umduğunu belirtmiş. Evet, Donald Trump'la Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Sentosa adasındaki tatil adası burası, Capella Otel'de buluşacaklar. Şimdiden gazeteciler akın ediyor. Sadece Japonya'dan bakıyorum inanılmaz sayıda 100 kişi gönderiyorlarmış. Ulusal yayın kuruluşu tabii Asya bölgesini çok yakından ilgilendiriyor. Yine aynı şekilde Amerika'dan da öyle, Türkiye'den giden var mı acaba diye merak ediyor insan. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da gidip Kuzey'in lideriyle görüşmek istediğini söylemişti. Amerikan dışişleri rahatsız olmuş bu durumda ve kesin olarak gerçekleşeceğini doğrulatamadık. Endişe duymayız ama bizim için endişe kaynağı yine de Esad gibi birinin Kim ile görüşmesi gibi bir şey söylemiş. Niye Trump gibi birinin Kim ile görüşmesi endişe kaynağı olmuyor diye bir soru düşüyor tabii. Bu arada Libya ile kıyaslar yapmıştı John Bolton, yeni ulusal güvenlik danışmanı Trump'ın. Bu yüzden topun ağzında olabilir diye CNN haberler yayınlıyor. Şair isimlerinden bir tanesi Amerikan yönetiminin John Bolton. Libya lideri Muammer Gaddafi'ye herkese, ve bu arada Libya kalmadı ortada, enkaza çevrildi. Kuzey Kore ile bu anlaşma meselesini de Libya ile kıyasladı kendisi. Pompeo da çok kızdırmış bu arada bu kıyasıyla ve Trump tarafından görevden alınabileceği dedikoduları Amerikan basınına yansımış durumda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Trump'la ilgili bir takım lafları var. daha önce dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan'la 10 günde bir konuşmak zorundayım gibi cümleler kurmuştu Fransızların liberal lideri. Bu kez Trump'la görüşmelerinden, hani derler ya, sosis gibi, içinde ne olduğunu hiç açıklamayayım daha iyi diye hakikaten feci bir yorum yapmış yani. Bakalım Trump buna yanıt verecek mi? Eleştirilere tahammül edememekle eleştirmiş kendisini. Bazen ikna edebiliyorum kendisini filan da demiş. Böyle biraz yumuşatmaya da çalışmış. Fransızlar bu arada Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ünlü saray, Elize'yi ticari marka olarak tescil ettirmişler. Enteresan. Bu kadar da ticarete dökmüşler yani Fransız devriminin ülkesine. Efendim, Belçika'da otobanda düğün konvoyu yapan 18 Türk davalık olmuş. Aslında geçen seneki bir hikaye ama yeni dava görülüyor. Davaların 5 yıl boyunca trafikten men edilmesi, trafiği kapatan 6 araca el konulması ve 2000 euro ceza verilmesi talebi var haklarında. Bu damadın yakınları ne var yani, pişman değiliz, bir kere daha olsa yine yaparız diye yorumlar yapmışlar ama damat kurallara uymamız gerekiyor demiş. Türkiye kültürünü taşıyınca böyle oluyor. Böyle sonuçlar çıkıyor. İtalyan senatosu Conte hükümetine güvenoyu verdi, 171 üyenin desteğiyle ve tabii Avrupa karşıtı Euro bölgesine eleştirileri öne çıkmıştı. Hatta hükümet kurulamıyordu neredeyse, sandıktan çıkan çoğunluğa rağmen teknokrat hükümet kurmaya kalktı Cumhurbaşkanı. Demokrasi nedir o zaman soruları yöneltildi. Şimdi tekrar başa dönüldü. Tabii bir takım değişiklikler yapıldı. Maliye Bakanlığı'na yine Euro bölgesiyle daha iyi geçinecek bir isim atandı ve güvenoyu da alındı. Conte ilk açıklamasında Rusya'ya açılımı savunacaklarını, göçleri sınırlayacaklarını söylemiş. Bakalım İtalya'da neler olacak. İspanya'da da Rajoy dönemi kapandı. Halk Partisi Genel Başkanlığından da ayrıldı. Başbakanlıktan güvenoyu alamadığı için başbakanlık gitmişti, hükümet düşmüştü. Şimdi Halk Partisi'nin liderliğine de veda etti. Sanchez, PSOE, İspanyol Sosyalist Partisi, pek sosyalist değil aslında ama öyle ismi, yeni hükümet kuruyor ve yeni hükümette pek çok detaylar var. Netleşir herhalde yarına ama yeni bilim bakanı bir astronot olacakmış. Sosyalist lider öncülüğündeki azınlık hükümetini. Evet, vaktim azalıyor. Malezya'nın eski başbakanı Necip Rezak'ın eşi Rozmah Mansor, para çalma, Malezya Kalkınma Fonu'ndan aklama suçlamalarına dair 3 saat boyunca sorgulanmış. Evlerinden çanta çanta, koli koli mücevherler çıkmıştı. Mercedes'le sorguya gelmiş, elindeki Versace çantada tartışma yaratmış. Müthiş yolsuzluklar tabii. Evlerinden 28.6 milyon dolar çıkmıştı. Malezya yeni bir sayfa açmaya çalışıyor bu yolsuz İslamcı hükümetten sonra. Merkez Bankası da bu arada yolsuzluk soruşturmasının sürdüğü şeyde istifasını sunmuş Mahathir Muhammed'e, yeni başbakana Malezya'da. Evet, Birleşmiş Milletler Ekvador'un Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinoza Garcés'i Genel Kurul Başkanı olarak seçmişler. Dördüncü kadın BM tarihinde bu pozisyonu, bu mevkiye seçilmiş olan. Şimdi tabii Ekvador özellikle Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusuna ev sahipliği yapmakla Londra Büyükelçiliği'nde eleştirilen bir ülke. Son dönemde baskıları da arttırmışlardı. 53 yaşında Espinoza Garcés. Aslında evet, bakıyorum 2006'da en son Bahreyn şeyhası, evet, bir ara bir başkanlık etmiş BM Genel Kurulu'na. Şimdi Ekvadorlu bakan edecek. Evet, Dünya Kupası dostluk maçı vardı dün Türkiye ile Rusya arasında. 14 Haziran'dan önce 1-1 dostluk maçı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Arjantin ise İsrail'le yapacağı hazırlık maçını, dostluk maçını iptal etti. Bunda tabii İsrail'in en son Gazze'deki olaylarda sivilleri öldürmesine tepkiler etkili olmuş gözüküyor. Ayrıca maçı Kudüs'te oynamak istemiş İsrailler, bu kabul edilmemiş. Küçük çaplı bir futbol üzerinden, futbol zaten hiçbir zaman futbol değildir biliyorsunuz, bir siyasi kriz çıkmış vaziyette. Efendim Bir ara verelim. Childish Gambino, This Is America'yı dinleyelim. Az sonra Aydın Sezer'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah, yeah.
I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak. Black. Know that.
Yeah, know that.
Ooh,
get it, yeah.
Ooh,
get it,
yeah. Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on Oaxaca.
Whoa,
they gonna find you like Baka.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda siyaset bilimci ve yazar Aydın Sezer var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler, iyi yayınlar.
Teşekkürler Aydın Bey. Şimdi günlerdir konuşuyoruz aslında, farklı görüşleri de almaya çalışıyoruz ama ipin ucu tabii Türkiye'ye dayanıyor herhalde. Dün Çavuşoğlu'ndan, Dışişleri Bakanı'ndan çok kapsamlı açıklamalar geldi. Hafta başında, pazartesi günü Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye dair. Hem Suriye hem Irak sahasında sanki Türkiye bir şeylere hazırlanıyormuş gibi içeride bir beklenti oluştu. Şimdi tabii seçimlerle de birleştiği için daha çok da dikkatimizi çekiyor. Çavuşoğlu'nun söylemleri çok kesin gözüküyor. Amerika ile kesin bir anlaşma var ve Türkiye bütün o bölgeyi dizayn edecek Kandil'e uzanan hattı. Türkiye hükümeti ve ordusu böyle anlaşılıyor. Ama Amerikan tarafına baktığımız zaman ortada pek takvim yok. Pek bir öyle çok somut da bir anlaşma yok. Bir şeyler de yapılacak gibi bir izlenim ediniyoruz. Öncelikle bu farkı soracağım size. Bu söylem düzeyindeki farkın sebebi ne olsa gerek?
Şimdi ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Seçim sürecinde olmamız ve Türkiye'nin Suriye veya Irak'taki bir askeri müdahaleyi seçimleri düşünerek yapıyor olmasının, yapıyor olacağının zannedilmesi maalesef objektif olarak Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı arasındaki mutabakatı yorumlamamıza gölge düşürüyor. Hı hı. Yani bir anlamda en azından kendi payıma söyleyeyim. Bir anlamda konuya bir ön yargılı yaklaşım içerisindeyiz. Bunu çünkü AKP'nin son yıllardaki uyguladığı dış politika, Afrin Harekatı'nda da en sonunda görüldü. Daha önce Fırat Harekatı'nda da görüldü. Bunu iç politika malzemesi yapma ya da iç politikanın en üst sıralarına taşıma gayretinden dolayı dün varılan mutabakatın aslında Türkiye'ye ne getirdiği, ne götüreceği veya Türkiye için ciddi anlamda bir kazanım mıdır, değil midir? Hı hı. Evet, bir takvim ilan ediliyor ama bu takvime bağlı kalınacak mı, kalınmayacak mı sorularını maalesef hep öteliyor. Ben kısaca şunu ifade edeyim. Bence ABD'nin yürütmüş olduğu müzakere ve varıldığı belirtilen mutabakatla ilgili yaklaşımı Türkiye'nin seçim öncesi bir dönemde özellikle Suriye'ye, Fırat'ın batısına, Münbiç'e müdahalesini ötelemeye ya da engellemeye yönelik. Hmm. Ben ABD'nin yaklaşımının bu yönde olduğunu anlıyorum. Bu nedenle de ABD tarafından yapılan açıklamalarda, hatta dün yanılmıyorsam bir telekonferansta da bu ifade kullanıldı. Türkler bırakalım istediklerini söylesinler tarzı bir yaklaşım var. Yani burada dolayısıyla benim önceliklendirmem iç politika ve seçim malzemesine konu olacak bir süreç olarak değerlendiriyorum. Eğer bu olmasaydı, eğer bu seçim ortamı olmasaydı, o zaman biz Suriye'de ABD ile neleri görüştük, bize ne getirecek, ne götürecek, hemen akabinde Irak, Kandil, Sincar boyutunda Türkiye ne yapmak istiyor sorularına daha sağlıklı yanıt arayabilecektik.
Peki bir şey de düşüyor insanın aklına. Araya giriyorum ama seçim öncesi bu müzakereler şart mıydı sizce? Çünkü sonuç itibariyle bir şekilde hükümetin değişme olasılığı var, en azından teorik olarak var ve başka politikalar uygulanabilir. Onun da önü açık. Yani niçin bu kadar sıkıştırıldı da hemen bu Amerika'daki Dışişleri Bakanı değişikliğinden, ki çok da sıkıştırılamadı aslında, böyle Haziran'a da atıldı ama illa yapılmayan, siz bu devlet şeyini de çok iyi bildiğiniz için soruyorum. Niçin böyle hemen yapıldı seçimlerden önce bu görüşme, onu da soracağım size.
Şimdi bizim Afrin operasyonu başladığı andan itibaren Ocak ayı, 20 Ocak'tı yanılmıyorsam, Türkiye'nin sırada Membiç'in olduğunu, PKK-PYD'yi Fırat'ın doğusuna geçmesi için zorlayacağımıza yönelik açıklamalarımız hemen her gün gündeme geliyordu. Evet. Bu dönemde de ABD'den hem Merkez Kuvvetler Komutanlığı, hem Pentagon sözcüsü, hem dışişleri sözcüsü. Yani kronolojiye baktığım zaman 29 Ocak'tan Şubat'ın ortasına, Şubat'ın sonundan Mart'ın ortasına, hatta Nisan'ın başına kadar bizim Münbiç'ten çekilmek gibi bir konumumuz, durumumuz yok. Biz Türkiye ile anlaşmaya, biz Türkiye ile görüşüyoruz ama bir anlaşmaya varmak için hala çok erken. Ve bizim planımızda çekilmek söz konusu değil. Tam tersine bölgenin altyapısının nasıl geliştirileceğine odaklanıyoruz. Biz burada kalıcıyız türünden bir takım söylemler vardı. Ama Türkiye'de seçim kararının alınmasıyla birlikte, ABD'de de Dışişleri Bakanlığı'nın değişmesiyle birlikte Türkiye'deki analistler de, yani ABD'den bağımsız olarak, Türkiye'nin seçime giden yolda mutlaka bir sınır ötesi operasyonla seçim öncesi iç politikada bir hareket tarzı sergileyeceği beklentisi içerisindeydi. Şahsen ben bu beklenti içerisindeydim. Hı-hı. Açık söylemek gerekirse. Hı-hı. Ancak ABD ile müzakerelerin belli bir noktadan sonra ivme kazanması, ki bu çok yeni olduğu kanaatindeyim ben bunun. Yani Nisan'dan beri ya da Mayıs'ın başından beri sürdürülen müzakerelerin sonucu olarak değil, Washington Büyükelçimi Serdar Kılıç'ın aniden Washington'a dönmesiyle başlayan ve Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi hazırlık çalışmalarına katkıda bulunacak açıklamasıyla şekillenen çok kısa sürede bir hız kazandı. Şimdi burada tabii Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü müzakerelerin Rusya'nın, Putin'in hatta Esad'ın bilgisi dışında Türkiye'nin tamamen kendi inisiyatifiyle yürütüldüğünü söyleyebilmemizde oldukça güç. Çünkü yine kronolojik olarak baktığımız zaman 28 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcılarından özellikle de Suriye ile ilgili Bogdanov'un Suriyeli Kürtlerle Moskova'da görüşme. Suriyeli Kürtlerin lideri Mullah'la Moskova'da görüşüp yol haritası üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu görüşmeden kısa bir süre önce Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev Esad'ı ziyaret etmiş.
Evet.
Yanında yine Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yardımcıyla birlikte. Ve Moskova'daki görüşmeden hemen sonra da Lavrentiev Ankara'ya geldi ve külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızla 1,5 saat süren bir görüşme yaptı.
Evet.
Dolayısıyla buradaki temaslar da şunu gösteriyor ki Suriye'de Türkiye'nin hem bir İdlib'de neler olup biteceğine dair bir istişare sürecinde bulunduğunu görüyoruz. Hem Afrin'den çekilip çekilmeme konusunda Rusya'nın defalarca belirttiği üzere ama bizim hep seçim sonuna ertelediğimiz bir çekilme boyutunu görüşüyoruz. Bunun yanında İdlib'de özellikle teröristlerin temizlenmesinden sonra oluşacak yerel konsey ya da yerel mecliste Kürtlerin yer alıp almayacağını tartışıyoruz. Öte yandan da Amerika'da Amerika ile Membiç'in doğusuna çekilmesini, YPG'nin çekilmesi konusunu görüşüyoruz. Dolayısıyla bu süre zarfında Türkiye'deki seçimlerin her iki ülkecede yani ABD tarafından da Rusya tarafından da bir şekilde anlayışla karşılandığını ve bu süreçte Suriye konusunda Türkiye'nin tırnak içinde söylüyorum özellikle iç politikaya malzeme olabilecek bir gelişme kaydetmemesi için özel bir çaba sarf edildiğini düşünüyorum.
Uh-huh.
Ama bunun yanında bunu tekrar etmiş oldum ama bunun yanında ABD'nin özellikle Suriye üzerindeki Rusya-Türkiye yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı, başta S-400 olmak üzere çeşitli konularda Türkiye ile yaşadığı sorunları, bu İzmirli papazın tutuklanması olayı da dahil olmak üzere,
hı hı,
bir dizi konuyu bu Münbiç paketi içerisinde de ele almış olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Yani burada Türkiye'ye ayrıca Suriye'de benimle de işbirliği yapabilirsin. Rusya ile sonuna kadar gitmene gerek yok. Belki de gidip gitmeyeceğinde ayrıca belirsiz gibi. Bir anlamda da Rusya'yı birazın ötelemek ya da Türk-Rus ilişkilerini Suriye özelinde trenlemek gibi de bir strateji ve yaklaşım içerisine de girmiş olabilir ABD. Bunu ben nereden bu şekilde bir yorum yapıyorum ya da neden bu noktaya geldiğini ifade etmek gerekirse yine Türkiye'de son 2 günden beri Kandil bağlamında
onu da soracaktım ama buyurun siz buyurun.
Kandil bağlamında ve özellikle Sincar'a müdahale konusu gündeme geldikçe ben sorunuzu tahmin ediyorum ama bu onun cevabı olmayacak. Onun altını
çizeyim. Tamam peki.
Şimdi Irak Başbakanı İbadi Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini ve müdahale yapmamasını çok açık ve net bir şekilde söylerken Irak'taki ABD güçleri yetkilileri sanki yani açıkça Türkiye'yi Irak'a davet etmiyorlar ama hayırhahlıkla karşılayacaklarını, Türkiye'nin müttefik olduğunu, Türkiye'nin teröre karşı ABD ile mücadele ettiğini belirten çok garip açıklamalar yapıyorlar son 2 günden.
Evet, dün akşam da yaptılar değil mi?
Evet. Dolayısıyla bu da Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini, özellikle bölgeye yönelik ilişkilerini yeniden dizayn ederken, yani resetleme kelimesini kullanmak istemiyorum ama yeni Dışişleri Bakanı'yla bir şekilde yeni bir yön kazandırmak isterken sadece Suriye'yi değil Irak'ı da bu paketin içerisinde gördüğünü ve bunun artık Rusya ile Türkiye ilişkilerinin gelişmesi sürecinde Amerika'nın takındığı diplomatik yaklaşım ya da tavırdan sanki vazgeçmeye yönelik işaretler gibi algılanması gerektiğini düşünüyorum.
Ben de şeyi soracaktım açıkçası. Dün akşam hakikaten Amerika'dan gelen açıklama dikkat çekiciydi. Çünkü bu kadar 2-3 gün üst üste Süleyman Soylu'yla başladı. Belki öncesi de var ama daha net olarak diyelim. Sonra Bekir Bozdağ'ın da eli kulağında diyerek dile getirdiği bir süreç ki aslında operasyonların da sürdüğünü anlıyoruz biz gelen haberlerden. Biraz sessiz derinden sadece hani böyle davulla zurnayla girdik daldık şeklinde değil ama böyleyken bir anda Amerika'nın ben de size şöyle diyecektim. Suriye olmadı Kandil'den mi verelim mesajı bu diyecektim. Çünkü bir yandan da oradaki PKK unsurlarının başka yere çekildiği yolunda haberler var. Böyle hani Suriye, Irak sınır hattı mı bellenmiş oluyor burada? Yani yönelim nereye gidiyor? Biraz zor sorular bunun farkındayım ama çok sizin dediğiniz gibi Suriye'de Amerikalılar daha böyle bir sınırlayıcı bir takım adımlar atarmış gibiyken hani Irak hattında buyurun canım falan tarzında mesajlar verince insan aklı mı düşüyor yani?
Kesinlikle haklısınız. Şimdi ben... Son dönemlerde PKK'nın personel varlığı, askeri varlığının ya da militan varlığının sayısı konusunda Türk medyasında özellikle de iyi haber aldığını düşündüğüm yandaş medyadaki haberlere ve yorumlara baktım. Yani ciddi gazetecilerin imzaları var altında. 2015 Temmuz'undan itibaren toplam PKK'lı sayısının sadece 9000 olduğunu belirten haberler de var. Bunun 2500'ünün Türkiye'de, geri kalanının Suriye'de ve Irak'ta olduğunu belirten haberler de var. 30.000 olduğunu belirten haberler de var. Ama biz şunu biliyoruz ki son dönemde, son bir yılda bu belki Türkiye'nin terörle askeri mücadelesinde kazanmış olduğu, sergilemiş olduğu sert müdahalenin bir sonucu da olabilir. Bunu tartışmıyorum ama Türkiye'den çok sayıda militanın Suriye'ye ya da Irak'a geçtiğini, hatta Kandil'den bile Suriye'ye komuta kademesine geçtiğini PYD unsurları arasında biliyoruz. Dolayısıyla bölgedeki PYD PKK'lı militan sayısının ne olduğu konusundaki soru işaretleri bizi neden ilgilendiriyor sorusu akla gelebilir. Biz bunların yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 4000 tanesini Afrin'de bertaraf ettik. Şimdi hem Membiç'te hem Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolünde bir anlamda düzenli ordu kültürüne ulaşmış bir varlık var. Bir de Irak da var ayrıca. Hı hı. Ve bu iki yerde de Amerika var. Irak'ta Rusya'nın bu bağlamda Kürtlerle bu şekilde bir ilişkisi, evet, olduğunu bu açıdan söylememiz mümkün değil. Ama Amerika'nın Membiç'te Kürtleri bir şekilde ikna edip çekilmeye ikna ettiği konusunda bilgiler var. Fakat bu sefer de yine iki gün önce gündeme düşen Esad'ın YPG ya da Kürt unsurlarla barış müzakereleri için araya girip bir rekabet unsuru yarattığına dair de bir takım söylemler var Şam kaynaklı.
Evet.
Dolayısıyla bizim bölgeyle ilgili bu Afrin'dir, İdlib'dir, Membiç'tir, Fırat'ın doğusudur, Irak'tır, Sincan'dır bölgeyle ilgili politikamızın ya da stratejimizin tam olarak ne olduğu zaten bilinmezken, yani en azından benim açımdan bir, evet, bölgeyi takip eden birisi olarak tam olarak bizim neyin peşinde olduğumuz, özellikle de Barzani ile de köprüleri attıktan sonra tam olarak neyin peşinde olduğumuz bilinmezken, teröre karşı mücadele savıyla konuyu seçim öncesi bir yüksek perdeye taşımayı ben açık söylüyorum yadırgıyorum. Ve Sayın Bozdağ'ın da her an girebiliriz. Sayın Soylu'nun da açıklamaları sonucu. Yani Kandil'de zaten yaptığımız anonslarla ben terörist kaldığını falan da ayrıca zaten düşünmüyorum. Yani böyle bir şey diyor. Ama bu seçimlerden sonraki süreçte Türkiye açısından bugünkü strateji ya da bugünkü ABD ile yürütülen müzakerelerin neticelerini seçimler sonunda görmeye başlayacağımızı, bunun da ben yine maalesef biraz karamsar bir yaklaşımla bunun da bir faturası olacağını düşünüyorum.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Aydın Sezer katkılarınız için, değerli yorumlarınız için.
İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
Evet, hakikaten dikkat çekici. Seçim sürecine girmişken Türkiye, çok az bir zaman kalmışken dış politikada çok kritik anlaşmalar ya da sözler verilmesi, onların da biraz karışık olması elbette, açıklamalar var ama tam ikna etmiyor detaylarıyla ya da sorular yaratıyor diyelim. Bunları konuşmaya çalıştık Aydın Sezer'le birlikte. Sena Şener'den Solid Ground'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. She has your hand and you hold my everything. The silent burden will be my tragedy. But your eyes say it all when she lays you down. But your eyes say it all when she lays you down. I'll keep it close while I am under it. Dry every tear before you discover it. When my eyes say it all, when she lies it down, and my eyes say it all. When she lays it down, in the arms of another, you're in charge. And I am disarray. My will be done, I'll have you anyway. But your eyes say it all when I lay you down. And your eyes say it all when I lay you down. Down in the arms of another, you're on solid ground. I'm a fool, I'm a coward, and I'm breaking down. In the arms of another, you're on solid.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.